Ayrım 14. Otomatik Portakal. Anthony Burgess. Sayfa 129. 3. Sersemlemiş filan haldeydim ve etrafı doğru dürüst dikizleyemiyordum ey kardeşlerim ama. Bu aynasızları daha önce başka bir mekanda dikizlediğime emindim. Beni tutan yavaş yavaş yavaş diyordu. Halk kütüphanesinin ön kapısının hemen yanındaydık. Onu hiç tanımıyordum ama sanki aynasız olmak için fazla küçük gibiydi. Ama diğer ikisini daha önce dikizlediğime emindim. Bu moruk lavukları büyük bir neşe ve hazla marizliyor, küçük kampçılarını savurarak alın size kötü çocuklar. Artık isyan çıkarıp da devletin huzurunu kaçırmamayı öğrenirsiniz. Sizi gibi pis suçlular sizi diye ciyaklıyorlar. Böylece bu soluk soluğa inleyip can çekişen moruk intikamcıları okuma odasına geri püskürtmeyi başardılar. Sonra da keyifle gülerek beni dikizlemek için döndüler. İkisinden büyük olanı dedi ki, vay vay vay vay vay. Bizim küçük Alex'in ta kendisi. Seni dikizlemeyeli epey oldu kanka. Ne haber? Afallamış filandım. Karşımdakini üniformalı ve kasketli olduğundan çıkartmakta zorlanıyordum. Gerçi suratıyla sesi çok tanıdıktı. Sonra diğerine bakıp da manyak gibi sırıtan suratını görünce şüphem kalmadı. Sonra dona kalmış bir halde tekrar o vay vay vay vay diyene baktım. Bu herif eski düşmanımdı. Şu bizim Dobişko Belly Boy'du. Diğeri de Dime'dı tabii. Eskiden kankamdı ve ayrıca şerefsiz Dobişko, keçi Belly Boy'un düşmanıydı. Ama artık düzeni koruyan, üniformalı ve kasketli ve kırbaçlı bir aynasızdı. Yo, hayır. Şaşırdın ha? Bizim Dime dehşet hatırladım eski kahkahasını attı. Ho ho ho ho. Mümkün değil dedim. Olamaz, inanmıyorum. Gözlerine inan diye sırıttı Belly Boy. Numara yapmıyoruz. Sihir filan değil kanka. Çalışacak yaşa gelince işe girdik, polis olduk. Daha çok küçüksünüz dedim. Fazla küçüksünüz. Sizin yaşınızda çocukları aynasız yapmazlar. Küçüktük dedi bizim aynasız daim. Bir türlü kabullenemiyordum kardeşlerim. Cidden kabullenemiyordum. Eskiden öyleydik küçük kanka. Sen de hep en küçüğümüzdün. İşte şimdi buradayız. Hala inanamıyorum dedim. Sonra Belly Boy aynasız olduğuna inanamadım. Belly Boy beni tutan filan ve tanımadığım genç aynasıza dedi ki, bence biraz geçmişi yad etsek iyi olacak Rex. Çocuklar hep yaramazlık yaparlar. Karakola gidip rutinlerle uğraşmaya gerek yok. Bu çocuk yine eski numaralarını yapma peşinde. Sen tabii bilmezsin. Ama biz gayet iyi hatırlıyoruz. Yaşlılara, savunmasızlara saldırıp duruyor. Onlar da kendilerini savunmuşlardır tabii. Ama devlet adına bizim de iki çift lafımız olmalı. Neler oluyor dedim kulaklarıma inanmakta zorlanarak. Asıl onlar bana saldırdı kardeşlerim. Onların tarafını tutuyor olamazsınız. Onların tarafını tutamazsın daim. Hani şu eskiden maytap geçtiğimiz lavuklardan biri onca zamandan sonra intikam almaya çalıştı. Eskiden de evet dedi daim. O günleri pek dehşet hatırlamıyorum. Ayrıca bana artık daim deme. Memur bey diyeceksin. Ama geçmişi yeterince hatırlıyoruz dedi Belly Boy kafa sallayıp durarak. Eskisi kadar Dobişko değildi. Boğaz kesen usturalar taşıyan yaramaz küçük çocuklara hadlerini bildirmek lazım. Sonra beni sımsıkı tutup kütüphaneden filan çıkardılar. Dışarıda bir aynasız devriye arabası bekliyordu ve direksiyonda Rex dedikleri bir lavuk vardı. Beni marizleyerek bu arabanın arka koltuğuna bindirirlerken bütün bunların bir şaka olduğunu, sonunda Diamond kafasındaki kasketi çıkarıp ha ha ha ha diye güleceğini hissediyordum ister istemez. Ama öyle yapmadı. İçimdeki dehşetle mücadele etmeye çalışarak dedim ki, peki ya bizim Pete ne oldu? George'ye üzüldüm dedim. Başına geleni duydum. Pete, ah evet Pete dedi daim. Bu ismi hatırlıyorum sanki. Arabayla şehir dışına çıktığımızı dikizleyebiliyordum. Dedim ki, nereye gidiyoruz? Belly Boy önden gidip dedi ki, daha hava aydınlık. Biraz kırlarda gezelim. Kışın çoraktır ama ıssız ve çok hoştur. Ceza verirken şehirlerin bizi fazla dikizlemesi iyi olmaz. Sokakları temiz tutmanın birden fazla yolu var. Sonra tekrar önüne döndü. Haydi ama dedim. Bu olanlara anlam veremiyorum. Geçmiş geçmişte kaldı. Eskiden yaptıklarım cezasını çektim, tedavi oldum. Evet bunu duyduk dedi daim. Komiser bunu hepimize okudu. Şahane bir yöntem dedi. Demek okudu dedim ve biraz fesatlaşarak. Hala kendi başına okuyamayacak kadar salaksın ha kardeşim. Yo, hayır dedi daim çok kibarca ve esef duyarak filan. Artık böyle konuşmak yok. Artık yok kanka. Sonra burnuma zumzu çakınca kıpkırmızı kanlar şıpır şıpır damlamaya başladı. Birbirimize hiçbir zaman güvenmedik dedim acı acı elimle kanı silerek. Hep tek tabancaydım. Burası iyidir dedi Belly Boy. Şimdi kırlardaydık ve etrafta sadece yapraksız ağaçlar, uzaktan tek tük gelen cıvıltılar filan vardı ve bir yerlerde bir çiftlik makinesi filan uğulduyordu. Kışta olduğumuzdan hava kararmaya başlamıştı. Etrafta ne insan vardı ne hayvan, sadece dördümüz. "Alex, in arabadan çocuğum," dedi Dime. "Biraz özet geçelim." Onlar yapacaklarını yaparken sürücü lavuk direksiyonun başında öylece oturup bir kanser içerek biraz kitap okudu. Arabanın ışığını açtığı için ne yaptığını dikizleyebiliyordum. Balibo ile Dime'ın mütevazi anlatınıza yaptıkları umurumda değildi. Ne yaptıklarını ayrıntılarıyla anlatmayacağım ama çiftlik makinelerinin uğultuları ve çıplak dağlardan gelen cıvıltılar eşliğinde beni soluk soluğa bir güzel marizlediler. Arabanın içindeki sürücün duman nefesini dikizleyebiliyordunuz. Sayfaları sakin sakin çeviriyordu. Bense durmadan marizleniyordum kardeşlerim. Sonra Balibo veya Dime hangisi olduğunu çıkaramadım. "Bu kadar yeter herhalde kanka. Ne dersin?" dedi. Sonra suratıma son birer zumzuk çaktılar ve yere düşüp otların üstüne serildim. Hava soğuktu ama soğuğu hissetmiyordum. Sonra ellerini silip demin çıkarttıkları kasketlerini ve ceketlerini tekrar giydiler ve arabaya bindiler. "Yine dikizleşiriz Alex," dedi Balibo. Dimes her zamanki palyoça kahkahasını atmakla yetindi. Sürücü okuduğu sayfayı bitirip kitabı bıraktı, arabayı çalıştırdı ve şehre doğru uzaklaştılarken eski kankanla eski düşmanım el salladılar. Bense bitkin ve oyulmuş bir halde öylece uzandım. Biraz sonra felaket canım yanmaya başladı ve sonra buz gibi bir yağmur yağdı. Etrafta kimseler dikizleyemiyordum, ev ışıkları da yoktu. Evsizdim ve cebimde çok az mangır vardı. Nereye gidebilirdim ki? Ühü diye ağladım. Sonra kalkıp yürümeye başladım. 4. Yuva istiyordum ve karşıma yuva çıktı kardeşlerim. Karanlıkta şehir yolundan değil de çiftlik makinesi sesinin filan geldiği tarafa yürüdüm. Karşıma daha önce dikizledim hissettiğim bir köy çıktı ama belki de bütün köyler özellikle karanlıkta birbirine benzediği içindi. Burada evler ve meyhane filan da vardı ve köyün ucunda küçük bir kulübe tek tabanca duruyordu ve bahçe kapısında parıldayan ismini okuyabiliyordum. "Yuva," diyordu. Buz gibi yağmur yüzünden iliklerime kadar ıslanmıştım. Bu yüzden giysilerim artık modanın doruğu değil, cidden berbat ve sefil filandı ve güzelim saçım darmadağın olup kafama yapışmıştı ve suratımın yara bere içinde olduğunu emindim. Ve birkaç dişim dilimle dokununca sallandı. Ayrıca her tarafım sızlıyordu ve felaket susamıştım. Bu yüzden ağzımı soğuk yağmura açıp duruyordum ve en son sabahleyin çok az bir şeyler yediğimden midem durmadan gurulduyordu. "Ey kardeşlerim." "Yuva," diyordu ve "belki burada yardımcı olacak bir lavuk bulurdum." Kapıyı açıp bahçe yolundan sendeleyerek filan geçtim. Yağmur artık doluya dönüşüyor gibiydi. Sonra kapıyı hafifçe ve usulca vurdum. Kimse gelmeyince biraz daha uzun ve sert vurdum ve sonra terlik seslerinin kapıya geldiğini işittim. Sonra kapı açıldı ve bir erkek sesi dedi ki, "Evet, ne var?" "Ah," dedim, "ne olur yardım edin. Polisten dayak yedim ve gebereyim diye yol kenarına atıldım. Ah, ne olur bana içecek bir şeyler verin. Bir de ateşin önünde ısınayım, ne olur efendim." O zaman kapı ardına kadar açıldı ve içerinin aydınlık olduğunu ve bir şöminenin çıtır çıtır yandığını dikizledim. "Gir," dedi bu lavuk. "Her kimsen, Tanrı yardımcın olsun zavallı kurban. Gir de haline bir bakalım." Bu yüzden sendeleyerek falan içeri girdim ve numara yapmıyordum kardeşlerim. Cidden kendimi bitmiş tükenmiş hissediyordum. Bu iyi kalpli herif beni omuzlarından tutup şömineli odaya çekince nerede olduğumu anında çakozladım tabii. Bahçe kapısındaki yuva yazısının neden tanıdık geldiğinde herife baktım. Ve o da bana tatlı tatlı filan bakıyordu ve şimdi onu gayet iyi hatırlıyordum. O beni hatırlamazdı tabii çünkü o kaygısız günlerimde sözde kankanlarımla birlikte bütün büyük kavgalarımızı ve eğlencelerimizi ve soygunlarımızı bizi cidden dehşet gizleyen maskelerle yapardık. Kısa boylu denebilecek bir herifti. 30-40-50 yaşlarındaydı ve gözlüklüydü. "Şöminenin yanına otur," dedi. "Ben de sana biraz viskiyle ılık su getireyim." "Eyvah, eyvah, eyvah, çok kötü dayak yemişsin." Sonra kafamla ağzıma şefkatle filan baktı. "Polis," dedim. "Korkunç, iğrenç polisler yaptı." "Bir kurban daha," dedi iç filan geçirerek. "Modern çağın bir kurban. Gidip sana şu viskiyi getireyim, sonra yaralarına biraz pansuman yapmalıyım." Gitti, bu küçük konforlu odaya bakındım. Artık neredeyse kitaplardan ve şömineden ve birkaç koltuktan başka bir şey yoktu. Ayrıca evde bir kadının kalmadığını bir şekilde çakozlayabiliyordunuz. Masada bir doktora bir sürü dağınık kağıt filan vardı ve bu lavuğun bir yazar lavuk olduğunu hatırladım. Otomatik portakal. Evet buydu. Bu ismin aklımda kalması tuhaftı ama çaktırmamalıydım. Çünkü şimdi yardıma ve iyiliğe ihtiyacım vardı. Hep o korkunç beyaz mekandaki iğrenç şerefsiz piçler yüzündendi. Beni yardıma ve iyiliğe muhtaç hale getirmişlerdi ve kabul eden herkese yardım edip iyilik yapmaya zorluyorlardı. İşte geldim dedi bu lavuk geri dönerek. Bana içeğimde bir bardak canlandırıcı ılık su verdi. İçince kendimi daha iyi hissettim. Sonra suratımdaki yaralara pansuman yaptı. Sonra dedi ki, sen güzelce sıcak bir duş al, banyoyu hazırlayayım. Sonra sen duştayken güzel sıcak bir akşam yemeği yaparım ve sofrada bana her şeyi anlatırsın. Bu iyilikseverlik karşısında ağlayacak gibi oldum ey kardeşlerim ve sanırım gözlerimin yaşardığını fark etti. Çünkü geçti, geçti, geçti diyerek omzuma pat pat vurdu. Her neyse. Çıkıp sıcak suyla yıkandım ve bana giymem için pijamalarla bir röpte şambur getirdi. Hepsini şöminenin önünde ısıtmıştı. Bir çift çok eski terlik de getirdi. Her tarafım sızasıdı artık. Birazdan kendimi çok daha iyi hissedeceğimi hissediyordum kardeşlerim. Aşağı ince mutfakta bıçaklı, çatallı ve mis gibi koca bir somun ekmekli, ayrı bir şişe prima soslu bir sofra hazırladığını gördüm ve birazdan nefis sahanda yumurtalarla jambon dilimleri ve dobişko sosisler ve koca koca fincanlarda sıcak şekerli sütlü çaylar getirdi. Sıcakta oturup yemek güzeldi. Kurt gibi acıktığımı fark ettim. Bu yüzden sahanda yumurtaları bitirince ekmek dilimlerine tereyağı ve koca bir kavanozdan çilek reçeli sürüp lüplettim. Şimdi çok daha iyiyim dedim. Borcumu nasıl ödeyebilirim? Sanırım kim olduğunu biliyorum dedi. Tahmin ettiğim kişiysen doğru yere geldin dostum. Bu sabahki gazetelerde çıkan senin fotoğrafın değil miydi? Şu korkunç yeni tekniğin zavallı kurbanı değil misin? Öyleysen seni buraya Tanrı gönderdi. Hapishanede işkence gördün. Sonra dışarı atılınca polisten işkence gördün. Başına gelenleri düşündükçe yüreğim sızlıyor. Zavallı, zavallı çocuk. Dediklerinin tek kelimesini anlamıyordum kardeşlerim ama soruları yanıtlamak için ağzımı bir karış açmıştım. Buraya düşkün durumda gelen ilk kişi değilsin dedi. Polisler kurbanlarını bu köyün civarına getirmeyi severler. Ama ayrıca başka bir tür kurban olan senin buraya gelmen Tanrı'nın işi bence. Belki sen de benden bahsedildiğini duymuşsundur. Çok dikkatli olmalıydım kardeşlerim. Dedim ki, otomatik portakalı duymuştum. Okumadım ama duydum. Ah dedi ve suratı şafakta ihtişamla yükselen güneş gibi parladı. Şimdi bana kendinden bahset. Anlatacak pek bir şeyim yok efendim dedim gayet mütevazice. Salakça ve çocukça bir şaka yapmıştık. Sözde arkadaşlarım beni yaşlı bir cıvırın yani bayanın evine gizlice girmeye ikna ettiler. Kötü bir niyetimiz yoktu. Ne yazık ki o bayan beni kovmaya çalışırken kalp krizi geçirdi. Oysa ben zaten kendi rızamla gitmeye hazırdım. Sonra da öldü. Ölümüne sebebiyet vermekle suçlandı. Bu yüzden hapse atıldım efendim. Evet evet devam et. Sonra İşleri Bakanı beni şu Ludovico'nun zımbırtısı üstünde denensin diye seçti. Bana her şeyi anlat dedi hevesle öne eğilerek. Kazağının dirsekleri bir kenara ittiğim tabağa girince çilek reçeli içinde kaldı. Ona her şeyi anlattım. Bütün olanları hepsini anlattım kardeşlerim. Çok hevesle dinledi, gözleri parlıyordu ve dudakları aralıktı. Tabaklardaki yağlarsa giderek dondu, dondu, dondu. Anlatacaklarım bitince durmadan kafa sallayıp diyerek masadan kalktı. Sofradan tabakları ve diğer şeyleri topladı ve yıkamak için lavaboya götürdü. Dedim ki, ben o işi seve seve yaparım efendim. Sen dinlen, dinlen zavallı çocuk dedi musluğu açıp sıcak su fışkırtarak. Anladığım kadarıyla günah işlemişsin ama cezan çok ağır olmuş. Seni insanlıktan çıkarmışlar. Artık seçme şansın yok. Toplumun onayladığı eylemlerin dışına çıkamıyorsun. Sadece iyilik yapabilen küçük bir makinesin. Ayrıca şu marjinal koşullanmalar meselesinin iç yüzünü açıkça görüyorum. Müzik ve cinsellik, edebiyat ve sanat artık bütün bunlar haz değil, acı veriyordur herhalde. Haklısınız efendim dedim bu iyi kalpli adamın fitril kanserlerinden bir tane tüttürerek. Hep abartırlar zaten dedi bir tabağı dalgın dalgın kurularken. Ama asıl günah temel hedefleri. Seçim yapamayan biri insanlıktan çıkar. Papaz da öyle dediydi efendim dedim. Kodes papazı yani. Öyle mi? Öyle mi? Öyle der tabii. eder tabii. Hristiyansa öyle demek zorunda tabii. Değil mi? Evet, tamam öyleyse dedi. 10 dakikadır sildiği tabağı silmeye devam ederek. Yarın seni görmeye birkaç kişi gelecek. İşimize yarayabilirsin sanırım, zavallı çocuk. Bence bu zorba hükümeti devirmemize yardım edebilirsin. Senin gibi iyi bir genci bir makine parçasına dönüştürmekle övülmek ancak baskıcılığıyla böbürlenen bir hükümetin işi olabilir. Hala aynı tabağı silmeyi sürdürüyordu. Dedim ki, deminden beri aynı tabağı siliyorsunuz efendim. Böbürlenmek konusunda size katılıyorum efendim. Bu hükümet böbürlenmeye bayılıyor gibi. Ah dedi. Bu tabağı sanki ilk kez dikizlemiş filan gibi ve sonra elinden bıraktı. Hala ev işlerine alışamadım dedi. Eskiden hepsini eşim yapardı. Ben de rahat rahat yazardım. Eşiniz mi efendim dedim. Sizi terk mi etti? Karısını çok iyi hatırlıyordum ve cidden merak etmiştim. Evet, beni terk etti dedi yüksek ve ızdıraplı filan bir sesle. Vefat etti. Hunharca tecavüz edildi ve dövüldü. Şoku atlatamadı, bu evde oldu dedi. Elleri titriyordu. Bir bulaşık bezini kavramıştı. Yana dudağı oldu. Burada oturmayı sürdürmekte zorlandım ama güzel anısının hala kaldığı bu evde yaşamaya devam etmemi isterdi, biliyorum. Evet, evet, evet, zavallı kızcağız. Çok eskiden o gece olanları gayet net canlandırabiliyordum kardeşlerim ve yaptıklarımı canlandırınca kusma isteği gelmeye başladı ve kafama sancı saplandı. Bu lavuk halimi dikizledi çünkü suratım bembeyaz kesilmişti, kağıt gibi olmuştu ve bunu dikizleyebiliyordu mutlaka. Sen artık yat dedi şefkatle. Misafir odasını hazırladım. Zavallı, zavallı çocuk. Ne çileler çekmişsindir. Modern çağın bir kurbanısın. Tıpkı eşim gibi. Zavallı, zavallı, zavallı kız. 14. ayrımın sonu, sayfa 138.